Evet, haber peşinden tekrar merhaba. Bu bölümde de önemli konuları konuşacağız aslında. Bakacağız partilerin genel durumlarına bakacağız. AKP'de oyların eridi. Yani neredeyse yıllardır diyebiliriz artık yani. Ama uzun süredir özellikle ekonomik krizden sonra çok tartışılan bir durum. Bir de tabii Türkiye çok hareketli. Hareketli bir gündemi var ve bu hareketinde seçim yaklaşmasının bir sinyali olarak okuduğumuzu söyleyelim. Gerçekten de bu durum böyle mi? Bunu da soracağız konuklarımıza. Bunun ötesinde de tabii seçim yaklaşırken o klasik ifadeyle Osmanlı'da oyun çok mantığıyla yaklaşıyor AKP iktidarı. Tüm sosyal hayata ve siyasete bir önceki bölümde konuklarımız endişelerini dile getirdiler. Bunun üzerinden de konuşacağız tabii. Ya, asıl olarak şunu merak ediyoruz. Yani hepimizin içindeki, hepimizin hissiyatı 20 yıllık artık deforme edilmiş bir Türkiye profilinden uzaklaşmak üzerine kurulduğu için aslında bu tartışmalar, bu programların tümü de bir fikir jimnastiği ve bir yöntem olarak ortaya çıkıyor. Bu yöntemleri tartışacağız. Mesela benim çok merak ettiğim, çok sormak istediğim konuklara bir mesele var. Hani bu her şey AKP'ye yarıyor meselesini biz Fatih Hoca ile çok konuştuk ama bir kere daha konuşacağız. Ne yapmalı gerçekten de bu meselelerin üzerinde duracağız. Önce konuklarımıza iyi akşamlar dilemek istiyorum. İyi akşamlar Kadir Atalay, iyi akşamlar Fatih Yaşlı.
İyi akşamlar,
İyi
merhaba.
akşamlar.
Yani şöyle bir klasik ve yuvarlak bir soruyla nereye gidiyor bu Türkiye'nin hali meselesiyle? Önce Kadir Atalay'dan ve tabii muhalefetin durumunu Kılıçdaroğlu'nun son eyleminde göz önünde bulundurarak değerlendirmesini isterim.
Elbette. Şimdi son dönemde yapılan aslında siyasetin geneline baktığımızda bize yine bir tek lider yolu açılmış görünüyor. Muhalefette konuşan, iş yapan, icraat yapan, bazı devlet kurumlarına giden, baskın yapan tek kişi, çalışan tek adam Kemal Kılıçdaroğlu. Abi, bu adam hak ediyor yani artık Cumhurbaşkanı olsun, başka kimse mi var denecek bir duruma geldik. Çünkü sahada biz bunu seçmenden çok fazla duymaya başladık son zamanlarda. Hani diğer liderler görünür olmadığı için haliyle Kemal Kılıçdaroğlu ön plana çıktı. Ancak şöyle enteresan da bir durum var. Muhalefetin oy oranlarında bir değişim yok. Yani bir yükselme yok. Muhalefet bizim tarihimizin belki en başarısız muhalefeti olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçecektir. Çünkü yani iktidar bu kadar ekonomiyi batırmış, adaletin bu kadar içinden geçmiş, yani ne hukuk var, ne adalet var, ne ekonomi var, ne insan haklarına saygı var, ne özgürlük var, müzik bile yasaklandı. Yani muhalefet, aslında bugünkü muhalefet, iktidarın yaptığı haksızlıkları vatandaş nezdinde normalleştirmek için çalışıyor. Muhalefet bizim sessiz kalmamızı, kendilerine güvenmemizi halk olarak ve kendilerinin gerekeni yapacağını söylüyor. Ne zaman yapacaklar bakalım, her zaman sonra yapacaklar, biliyorsunuz. Mesela elektriği bedava vereceğiz dedi. Ya yap ver, önünde engel mi var? Ya kur güneş panellerini kendi belediyelerinin olduğu yerde, versene elektriği. Vereceğiz, yapacağız, edeceğiz demek tamamen bir vatandaşa hayal satmak. Bunun gerçek olmadığını vatandaş da biliyor ki, yani bu gidişle ben bu muhalefetin zaten seçim kazanmaya yönelik farklı bir hamle yapacağını düşünmüyorum. Şimdi son yapılan ziyareti eğer değerlendirecek olursak, Sadat ziyareti biliyorsunuz gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar yapmış olduğu kurum baskınları arasında tek aklı başında ziyaret, tek aklı başında kurum baskını diyebiliriz. Neden? Çünkü diğerleri kamu kurumlarıydı. Kamu kurumlarının bir yargılanma, yani kamu kurumlarını kapatamazsın, yargılayamazsın, kişileri yargılarsın ama kamu kurumlarına karşı bir şey yapamazsın. Yani dava açıp da Merkez Bankası'nı mı kapatacaksın, TÜİK'i mi kapatacaksın? kişilere karşı dava açılır. Ama Sadat dediğin yapının bugün Kemal Kılıçdaroğlu illegal bir yapılanma olduğunu, illegal bir örgütlenme ve suç işlediğini söylüyor. O yüzden aklı başındaki tek ziyaret bu Sadat ziyareti ve bunu gündeme getirmesidir. Ha, buradan ne sonuç çıkacak bilmiyorum. Yani daha evvel trollerin ismini açıkladı. Biz tabii seçmen bizden gaz almak istediği için işte biz her şeyi işte Kılıçdaroğlu trollerin ismini açıkladı. AK Parti seçmenleri CHP'ye koşuyor diye yorumluyoruz elbette. Hani çünkü bunu duymak istiyor seçmen. Ama hani doğru mu bu? Değil tabii ki. Yani bu yapılan siyaset değil aslında. Siyaset bambaşka bir şey. Bize bazı olguları siyasetmiş gibi gösteriyorlar ama bu yapılan kesinlikle siyaset değil. Bu bir oyalama taktiği görüyorum.
Peki Fatih Hoca'ya döneyim. Aslında ben biraz ayrı düşünüyorum Atalay'dan. Çünkü Atalay da değindi. Sadat meselesi yani çok kritik bir mesele. Başından beri anlatmaya çalıştığımız bir mesele. Ve şöyle de bir şerh koyalım. Hani gündemden bir an olsun bile düşmemesi gereken bir mesele. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu Sadat meselesini? Çok önemli çünkü.
Yani aslında Kadir Bey'in söylediklerine biraz benzer şeyler söyleyeceğim ben de. Çünkü benim de muhalefeti ne kadar çok eleştirdiğim, yapmaları gereken şeyleri yapmadıklarını söylediğim az çok bilinir. Yani bu programa belli aralıklarla katılıyorum. Seninle bu meseleleri zaten konuşuyoruz ve ben hep şunu söylemeye çalışıyorum son 2 yıldır. Hani memlekette seçimin ne zaman yapılacağından ziyade nasıl bir seçim yapılacağı meselesine odaklanmak gerekir. Türkiye'de serbest seçimler yapılmayacak. Bu çok net, bu biliniyordu zaten. Ve şimdi AKP bununla ilgili adımlarını atmaya başladı. Yani Ocak ayında Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanlığı'na atanması muhtemelen bu işin başlangıç noktasıydı. Sonrasında işte Gezi davasından bir karar çıkartıldı Kavala'ya ve diğerlerine. Hemen ardından işte bu mesele geldi. Canan Kaftancıoğlu meselesi geldi. Önümüzdeki süreçte HDP'nin kapatılması gündeme gelecek ve kapatılacak parti. Bu çok görülebiliyor, net bir şekilde görülebiliyor artık.
Ekrem İmamoğlu'na sence?
Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı meselesi, bu YSK davası üzerinden bunların da hesaplarının yapıldığı görülebiliyor. Yani işin bir boyutunda AKP'nin kendisine rakip olarak gördüğü isimlerin tasfiye edilmesi, siyaset alanının dışına itilmeleri var. Öte yandan topluma bunun üzerinden bir mesaj veriliyor, sopa gösteriliyor. Bu çok net bir şekilde görülebiliyor. Ben Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu hamleyi, evet, yani bütün o kurum ziyaretleri içerisinde ve hatta son birkaç senedir belki adalet yürüyüşüyle birlikte en önemli hamlelerden biri olarak görüyorum. Bunun da gerisinde muhtemelen Kılıçdaroğlu'nun kulağına giden bir takım duyumlar var. Yani kulis bilgilerinin bize anlattığına göre, biraz okudum bugün ne olmuştur diye. Yani bir suikast, bir sabotaj, bir kitle katliamı, bir provokasyon, bunlar Kılıçdaroğlu'nun kulağına gitmiş. Çünkü dikkat edin, mesela o kurumlara gidileceğinde, daha önceki kurumlara, işte kamuoyuna bu duyuruluyordu. Sosyal medyadan Kılıçdaroğlu şu gün şuraya gideceğim diye söylüyordu falan filan, basın oraya çağrılıyordu. Halbuki burada baya böyle işte önce toplantıya cemur getirilmiş dinlenmesin diye. Oradan milletvekillerine kimseyle paylaşmayacaksınız nereye gideceğinizi denilmiş. Arabalarla gidilmemiş, parti otobüsleriyle gidilmiş. Danışmanlar o otobüsleri takip etmişler. Son anda nereye gidileceğini öğrenmişler. Ve böyle baya bir tür kriminal vakayı teşhis eder gibi Kılıçdaroğlu oraya gitti. Orada çok net bir şekilde AKP'nin ne yapabileceğini, yani seçim sürecinde ne yapabileceğini söyledi ve bir odak olarak da Sadat'ı işaret etti. Yani eğer biz işte 2015 seçimlerindekine benzer bir atmosferi yaşayacaksak, 1 Haziran ve Haziran'la Kasım arasındaki atmosferin bir benzeriyle seçim atmosferine götürüleceksek, burada anlaşılan o ki Sadat'a çok merkezi bir rol düşecek. Bu arada şunu söylemek istemem. Şimdi Sadat'ın ne olduğuna dair Kılıçdaroğlu konuşurken gayri nizami harp kavramını kullandı. Bu kavramın Türkçedeki karşılığı, daha doğrusu siyasi literatürümüzdeki karşılığı kontrgerilladır. Ve kontrgerilla ne olduğunu da özellikle 12 Eylül öncesinde Ecevit'in ağzından bu ülke öğrenmişti. 12 Mart döneminde Ziver Bey Köşkü'nde yapılan işkenceler sonrasında Ülkücü Hareket'in kontrgerilla ile bağlantısı, Özeler Dairesi, Seferberlik Tetkik Kurulu. Buna dair ciddi bir kaynakçamız var zaten elimizde. Hatta ben şöyle bir benzerlik de kurdum. Demirel biliyorsunuz 77 seçimlerinin öncesinde Ecevit'e bir mektup yazarak diyor ki işte İstanbul mitinginde sana suikast planı yapıyorlar. Seni öldürecek kontrgerilla diyor. Yapma o mitingi diyor. Ecevit de çıkıyor, bir açıklama yapıyor. Diyor ki ben o gün o saatte mitingde olacağım. İstanbul'da Taksim Meydanı'nda olacağım. Kimseyi buradan davet etmiyorum ama diyor ben orada olacağım. Ve o gün o alana yüz binlerce kişi toplanıyor ve Ecevit seçimi öyle kazanıyor. 77 seçimlerini öyle kazanıyor. Ama Ecevit'e suikast yapılacağı meselesi bir oyun, bir kurgu değil. Gerçekten de o dönemde kontrgerillanın Ecevit'le bir derdi olduğu anlaşılabiliyor. Şimdi benim tahminim muhtemelen Kılıçdaroğlu'na ya da CHP'li kadroların, üst düzey kadroların bir bölümüne bu tür bir provokasyon girişimi yapılma ihtimali var. Ve bu elbette ki devletin içerisinde Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye bilgi aktaran birileri mutlaka vardır. Olmaması mümkün değil. Ben kulaklarına böyle bir şeyin gittiğini düşünüyorum. Evet, Canan Kaftancıoğlu'nun cezalandırılmasından hemen sonra gelmesi itibariyle ona verilmiş bir yanıt gibi görünüyor. Ama daha uzun vadeli, daha geniş perspektiften baktığımızda biz şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Dediğim gibi Türkiye serbest seçimlere gitmeyecek. İktidarı kaybetmek adına bir sürü şey yapacak. Sandığı manipüle edecek, bir sürü şey yapacak. Bunların nereye doğru gidebileceğini, burada hangi kurumun kullanılabileceğini CHP'de anlamış gibi görünüyor ve buna karşı bir hamle yaptılar. Bu doğru bir hamleydi. Umarım gerisi gelir. Yani Sadat'ın önüne gittim ve bu iş bitti diye düşünürseniz orada bir sonuç alamazsınız. Ama önümüzdeki süreçte yani yapılacak mitingler, halkın siyasete bir şekilde dahil edilmesi, sandığın sadece sandık gününde korunmasının yanlış olduğu fikrinin topluma anlatılması gerekir. Eğer o anlatılmazsa biz Sadat olur, başka bir şey olur. İlla Sadat olmasına gerek yok. Yani devletin içerisinde bir sürü böyle organizasyon var. Bunların yapacağı provokasyonlarla seçime gidersek o seçimden iktidar bir kez daha zaferle, başarıyla çıkar. O yüzden ben hamleyi önemsiyorum ama gerisinin gelmesi bağlamında bir şerh düşüyorum. Yani CHP'den zaman zaman böyle çıkışlar görüyoruz biz ama devamı gelmiyor. Umarım bunun devamı gelir.
Sizce devamı gelir mi Kadir Atalay?
Yani haftadan haftaya bunlar biliyorsunuz ki en sert çıkışları yaptığında bile haftadan haftaya grup toplantılarında yalnızca bunların devamı geliyor. Ben öyle muhalefet partilerinden düzenli her gün iktidarı sıkıştıracak bir siyaset yapmalarını asla beklemiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı buna asla müsaade etmez. Haftadan haftaya sadece grup toplantılarında işte demek ki müsaade ediliyor ki daha fazla da iktidarı sıkıştırmıyorlar. Çünkü dedim ya yani Cumhuriyet tarihinin belki de en başarısız muhalefet partilerini izliyoruz. Çünkü bu kadar başarısızlığa rağmen halen daha iktidar partisinin kararsız seçmenini dahi yani gidip ikna edip kendilerine oy vermelerini sağlamaya ihtiyaçları olmadığını düşünüyorlar. Bizi, seçmenleri buna ikna etmeye çalışıyorlar her zaman. Ya gidin onları ziyaret edin, onlardan oy isteyin dediğimizde o seçmen zaten her şeyin farkında. Onlar gelip bize oy verecekler. İşte korkudan onlar muhalefete oy vereceğini söylemiyor diyerek bizi kandırıyorlar. Yani benim temel olarak gördüğüm burada siyasetimizdeki hata şu. Biz muhalif insanlar, muhalif seçmenler olarak siyasette bizi temsil eden bazı partiler olduğunu, bu partilerin halkın çıkarına çalıştığını ve bizim haklarımızı korumak için uğraştıklarını düşünüyoruz ama yanılıyoruz. Yani ben burada tek bir sistem görüyorum. Bu sistem iktidarıyla, muhalefetiyle üzerine düşen rolü oynuyor. Benim artık yani bu konuda benim açımdan inandırıcılıklarını kesinlikle kaybettiler. Muhalefet partileri. Yani biz her zaman aynı isimlere güvenmek zorunda kalıyoruz. Geçen seçim oyları bile saymadan yenilgiyi kabul eden isimlere bu seçim yine güveneceğiz. Daha onun öncesinde referandumda 2017'de mühürsüz oyları kabul eden isimlerle biz seçime gidiyoruz. Ne yaptılar mühürsüz oylar kabul edildiğinde? Hiç. Halbuki bu anayasaya aykırı yani. Hiçbir şey yapamıyorlarsa bıraksınlar bu işi. Yani ya da bir açıkları varsa. Yani bunu bırakmaları lazım. Bu işe vatandaş bunu bir gün anlayacak. Ama hani 2053'te mi anlarız, 2071'de mi, gerçekten onu bilemiyorum da vatandaşın siyasete kendisinin el atması gerektiğini anladığında biz bu sistemden ancak kurtuluruz. Yoksa ne demek yani, bugün AK Parti'nin oyları nasıl her ankette %30 çıkıyor? Yani bir başarısı mı var? Oy da istemiyor ki seçmeninden. Sadece kutuplaştırma üzerinden bu oyları bir arada tutmayı başarıyor ve yıllardır muhalefet partileri halen daha bunu kırıp iktidarın seçmeninden oy almayı başarabilmiş değiller. Yani bu başarısızlığı artık bizim saklamadan kabul etmemiz gerekiyor. Vatandaş olarak bizim görmemiz gerekiyor. Çünkü ister istemez insan biraz kendini iyi hissetmek adına hep pozitif bakar. Pozitif baka baka bugün nereye geldik? Yani Afganistan'dan artık milyonlarca insan geldi buraya. Hepsi genç, erkek, paralı asker olduğunu bile iddia eden komplo teorisyenleri duydum ben bunlar için. Yani nerede muhalefet sesini çıkarıyor mu? Yani dün Kılıçdaroğlu göndereceğiz diyor. Aynı gün çıkıyor peşinden Gürsel Tekin. Nereye gönderiyoruz kardeşim? %30'unu gönderemeyiz diyor. Yani burada yapılmak istenen Gürsel Tekin'in yaptığı şey tamamen iktidarın işine yarayacak, aman ha buradan da bize oy gelmesin çabası. Çünkü biraz da siyaset, sağ siyaset her zaman yapar bunu, oportunizmdir. Yani Erdoğan bir yerde çıkarı olmadığını gördüğü anda döner başka tarafa. Ama bizim muhalefetimiz bunu yapmıyor. İstiyorlar ki seçmen bizim gibi düşünsün. Ya seçmen senin gibi düşünmez. Sen seçmen gibi düşüneceksin. Sen seçmenin anladığı dilden konuştuğun gün onunla ortak noktan olacak. Daha evvel de dedim ya, yani hepimiz kitap okuyoruz. Hepimiz çok bilgiliyiz ama kitap okumayanlardan oy istiyoruz. Biraz da demek ki onlara yakın bir dil kullanmak önemli. Cumhuriyet Halk Partisi öncülüğünde giden muhalefet partileri yalnızca %30'luk bir sol seçmenin anladığı, beğendiği, hoşuna giden bir dil kullanıyor. Sağ jargon, İslami jargon diye yıllardır söylüyoruz ama bir türlü buna gelmediler. Yani biz de mi AK Parti gibi olalım, biz de mi onlar gibi olalım? Ya olmuyorsun ki zaten. O sen onlar gibi olmadığın için kaybediyoruz yıllardır. Bize evet yani kazanmak için her şeyi yapacak birileri lazım. Bunlar seçmenin kendi kendine bir şey hani seviye atlamasını bekliyorlar ki işte dediğim gibi o zaman muhalefetin de hedefi 2072 falan olur yani.
Bir şey söyleyeceğim ama şöyle de bir durum oluyor. Fatih Hoca'ya soracağım bunu. Şimdi çok da kızıyoruz Nagihan otobüse binince. Yani öyle bir yere geliyoruz ki sizin anlattıklarınızdan sonra da. Yani ne yapacak kardeşim bu muhalefet? Öyle yapsan onlar oy vermiyorlar yani jargon kullanmadın diye. Böyle yapsan bu adamlar Nagihan'a otobüsü aldın diye çok kızıyorlar. Biz uygun iklimi nasıl bulacağız gibi bir durum da ortaya çıkıyor. Bu konuda da şimdi bu anlattıklarınızdan sonra valla üzüldüm yani muhalefetin durumu için. Fatih Hoca'ya hemen top atayım kurtulayım.
Eyvallah. Ya şimdi şöyle, ben Kadir Bey'in söylediklerini son bir dakikaya kadar gayet keyifle dinliyordum. Hatta şöyle diyordum, vay be, benden daha çok muhalefet eden, muhalefeti eleştiren birileri de varmış diyordum. Ama son bir dakikada işler tersine döndü. Kadir Bey dedi, muhalefet yeterince savcılık yapmadığı için oy alamıyor dedi. Halbuki muhalefet özellikle son 5-6 senedir o kadar çok savcılık yapıyor ki o yüzden oy alamıyor. Yani ben burada tam tersi bir iddiayı savunacağım. Zaten yıllardır da bunu savunuyorum. Yani söylediğim şey esas olarak şuydu benim. Sağ ile sağcılık yarıştırarak oy alamazsınız. Aslı varken kimse taklidine oy vermez. AKP'nin diliyle AKP'yi yenmek mümkün değildir. MHP'nin diliyle MHP'yi yenmek mümkün değildir. Benim esas söylediğim şey yıllardır buydu. Bunun böyle olmadığı da sürekli görülüyor. Yani buradaki esas mesele bence şu. Türkiye'de seçmenin özü itibariyle sağcı ve muhafazakar olduğu, dolayısıyla siyasetin de sağcılık ve muhafazakarlık üzerinden yapılması gerektiğine dair bir kanaat Türkiye toplumuna yerleştirildi. CHP bu işin bir parçası. Kılıçdaroğlu CHP'si bugün bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel kodlarının dışında çok net bir şekilde ANAP'laşmış bir parti. Bir merkez sağ parti görünümünde. Kurduğu masa doğrudan sağcılarla ittifak yapan bir masa. Kılıçdaroğlu'nun ağzından örneğin laiklik diye bir şey duyamazsınız. İşte siyasal İslam karşıtlığı duyamazsınız. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu örneğin giderler Saadet Partisi'nin Kudüs mitinginde Hamasçılık yaparlar, ihvancılık yaparlar. Ekmelettin gibi Suudi Arabistan kökenli bir ismi örneğin Cumhurbaşkanı adayı gösterirler. Ellerinden gelseydi mesela parti içi dengeler izin verseydi Abdullah Gül'ü aday göstereceklerdi. Dolayısıyla buradaki mesele bence yeterince sağcılık yapmamak değil, tam tersine yeterince solculuk yapmamak. Yani solculukla kastettiğim de öyle radikal solculuk falan filan değil. Türkiye toplumu şu an korkunç bir krizle, ekonomik krizle karşı karşıya. Açlık, yoksulluk, sefalet, işsizlik Türkiye toplumunun önünde ve buna karşı kullanılması gereken dil sadece pragmatizm adına bile olsa sol bir dil olmalı. Yani sosyal devletten bahsetmelisiniz, gelir dağılımındaki adaletsizlikten bahsetmelisiniz, işsizliği, açlığı insanlara anlatmalısınız. Zaten Kılıçdaroğlu en son ilk defa ağzından duyduk. Bu elektrik kesintisi ile ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'de neoliberalizmin sonu geldi dedi. Dolayısıyla eğer siz AKP seçmeninden oy almak istiyorsanız ben AKP'den daha dindarım, AKP'den daha muhafazakarım, MHP'den daha milliyetçiyim demenin ben bu Türkiye toplumunda herhangi bir karşılığı olmadığını, seçmenin aptal olmadığını, kimin sahici, kimin sahte olduğunu bildiğini düşünüyorum. AKP seçmenine bir şey söylemenin yolu Allah, kitap, Kur'an vesaire gibi hamaset edebiyatından geçmiyor bana göre. O seçmen kitlesini de dönüştürmekten geçiyor. O seçmen kitlesine dinin nasıl istismar edildiğini, Türkiye toplumunda uzunca bir zaman diliminden beri vatan millet Sakarya denilerek insanların nasıl açlığa, yoksulluğa sürüklendiğini, toplumun nasıl sömürüldüğünü bunları anlatmak lazım. Bunlar anlatılmadığı için bence muhalefet, yani diğerlerini bir kenara bırakarak söylüyorum, kendisine sosyal demokrat diyen parti başarısız. Yoksa son 3 senedir, 5 senedir CHP'nin tarihiyle kıyaslandığında en sağcı dönemindeyiz. Yani Mansur Yavaş, ülkücü kökenli bir siyasetçi, Ankara Belediye Başkanı, işte İstanbul'da ANAP kökenli, o da BBP ile MHP ile bir zamanlar dirsek teması kurmuş olan İmamoğlu sağcı bir siyasetçi. Kılıçdaroğlu'nun diline baktığınız zaman tamamen sağ siyaset üzerinden, sağın jargonuyla, üslubuyla konuşuyor. İşte en son neoliberalizm çıkışı dışında. Niye arttırmıyor oylarını mesela CHP'nin? Yani daha mı sağcılık yapsın? İşte o da diyor göçmenleri göndereceğiz. O da örneğin Kılıçdaroğlu zaman zaman otobüsten sağdaki soldaki insanlara bozkurt işareti yapıyor. Ey ülkücüler, milliyetçiler, siz ne diyorsunuz diyor. Ama bunun karşılığı yok. Çünkü eninde sonunda Türkiye'deki sağ seçmen kimin ne olduğunu bilir. Yani CHP Ankara'nın doğusunda Komünist Parti olarak görülür. İstediğiniz kadar sağcılık yapın, bu bir işe yaramaz. Ama o insanlara ekmek nedir? Ekmeği nasıl bölüşeceğiz? Gelir dağılımında adalet, sosyal devlet diye 5 senedir, 10 senedir ciddi anlamda bir siyasi, ideolojik girdi yapsaydınız biz şu an başka şeyleri konuşuyor olurduk. Ama konuşamıyoruz. İşte seçime son bir sene kalmış. Seçime son bir sene kala Sadat provokasyon mu yapacak? Muhalefetin oyları niye hiç artmıyor? AKP en kötü haliyle niye %30'da görülüyor? Bunları konuşuyoruz maalesef.
Şunu soracağım Kadir Atalay. Yani korkudan söyleyemiyor anketlere katılan kişiler dedi az önce. Yani programın ilk bölümünde katılan konuklar. Bunun bir geçerliği var mı? Birincisi bu. Hakikaten de yani bu %30 seviyesindeyse bir sosyolojik bir durumla da karşı karşıyayız açıkçası. Yani bunun üzerinden de bir şey söylememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ne söylersiniz?
Şöyle aslında biraz önce yani denk gelmiş o zaman üstüne biraz önceki konuşmamda ben de söyledim yani muhalefet partileri sürekli olarak o seçmen korkuyor ve işte bu yüzden anketlerde bize oy vereceğini söylemiyor diye. Bakın bu tamamen seçmeni, muhalif seçmeni işte hani şey yapmasınlar gazını almak için yapılan bir söylem. Bu aynı zamanda muhalefet partilerinin sahaya inmemesi gerektiğini bize hani niye sahada olmadıkları, niye vatandaşa gitmediklerini anlattıkları bir senaryo. Bu senaryo öyle gidildiği sürece yani geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu bir açıklamasında CHP artık halkın partisi olmuştur demişti. Şimdi söylemle bu olmuyor. CHP halkın partisi demek de halkın partisi olmuyorsun. Halkın partisi olmak için halkın gerçekten içinde olmak lazım. Şimdi Fatih Hocam da ben zaten işte hani, muhalefet partilerini değerlendirirken tam olarak Fatih Hocam gibi düşünenleri söylüyorum. O da diyor ki hani seçmeni bilinçlendirmek lazım. Ben de işte bunun hata olduğunu söylüyorum. Allah kitap Kur'an diyerek diyor Fatih Hoca ama Allah kitap Kur'an diyerek nasıl gidileceğine dair bir fikri olduğunu sanmıyorum.
Ben demiştim bunu... ama sizi kavga ettirebilirim demiştim. Bunu söylemiştim programdan önce.
Şöyle yani Allah kitap diye gitmek diye biz hani basit bir şekilde bunu yuvarlıyoruz. Halbuki burada doğru olan ben daha evvel de defalarca söyledim. Eğer ki Erdoğan yani bu toplumun yüzde en kötü 90'ı Müslüman değil mi? Yani Erdoğan Kur'an ayeti okuyorsa iyi de Kur'an-ı Kerim'in içinde o ayeti okuyanların asıl münafık olduklarını söyleyen başka ayet de var. Şimdi siz size karşı Kur'an okuyan birini gördünüz mü işte dini siyasete alet ediyor dediğiniz zaman onun seçmeni diyor ki senin ömründe Kur'an okuduğun mu var biliyorsan sen de oku diyor. Halbuki siz ya kardeşim sen bize Kur'an'dan böyle bir ayet okudun ama mesela işte şey Nas dedi ki Erdoğan daha evvel işte konuşmasında sabredin sınanıyorsunuz dedi. Bu biliyorsunuz bir ayet okudu. İşte Kur'an-ı Kerim'in içinde buna karşı cevap da var. Onu okumaları, onu söylemeleri gerekiyordu ama işte muhalefet partilerimiz gerçekten dinden uzak olduğu için öyle bir ayetin varlığından haberleri. Halbuki Kur'an-ı Kerim içerisinde ona cevap veriyor. Diyor ki biz bazılarınızı işte sınıyoruz, mallarınızı eksiltiyoruz. Ama başka bir ayette de diyor ki biz diyor bazılarının da mallarını eksiltmeyiz. Onlara daha çok veririz, azdırırız ki onların cehennemde yerleri hazırdır diyor. Şimdi eğer böyle bir cevap verirseniz sağ seçmen sizi duyar. Ha yok bu cevabı veremezseniz işte dinimizi siyasete alet ediyor derseniz seçmeni fazla akıllı görüyoruz. Yani hem sağ seçmeni hem sol seçmeni yani iktidar seçmenini de muhalif seçmenini de halbuki seçmen dediğimiz kişi kitledir. Kitle çok kolay yönlendirilebilir. Fatih Hocam değerlendirmelerini yaparken her birinin birey olduğunu hesaplayarak bireyi kandıramayız. Bireyi ikna da edemeyiz ama kitleleri istediğin gibi yönlendirebilirsin. Kitle hareketleri çok daha sosyolojik farklı bir durumdur. Bu iktidar ya da muhalefet seçmeni fark etmiyor. Çünkü bugün Fatih Hocam da madem ki muhalefet partilerine eleştirel yaklaşıyorsa bunu çok net görüyor olduğunu sanıyorum. Çünkü ben çok sık yaşıyorum. Çıktığım programlarda muhalefetin işte ne kadar başarısız olduğunu ve sebebini aslında çalışmaları gerektiğini yani sahaya inmeleri gerektiğini seçmene ulaşmaları gerektiğini anlattığımda hep şunu duyuyorum izleyicilerden farklı kanalların izleyicilerden aman bu ne diyor böyle canımızı sıkıyor bir daha bunu çağırmayın olumlu konuşanları çağırın diyorlar. Bakın bu muhalefet seçmeni de kitle olduğu için o yani bunu duymak bile istemiyor. Ne demek kaybediyoruz? Kazanıyoruz diyen insanları getirin kanala diyorlar. Sanırım Fatih Hocam da böyle durumlarla karşılaşıyordur eleştiren baktığı
evet,
için.
Evet bu hepimiz için geçerli. Hatta bunu Fatih Hoca'ya da soracağım. Yani şundan da çok sıkıldık. Ya muhalefetin baskısından da çok yorulduk. Herkes fikrini söyleyebilir kardeşim yani. Bu su içsek AKP'ye yarayacak refleksini üzerimize enjekte etmeleri... Abi çok korkunç bir boyuta geldi. Ben kendimi çok baskı altında hissediyorum. Bu iş böyle de yürümüyor yani. Burada da ilginç bir nokta var. Bir de tabii şeyi soracağım Fatih Hoca. Altılı masa meselesi ve altılı masa demişken de daha fazla kavga ettirmeyeceğim sizi. Altılı masa demişken de bu Süleyman Soylu'nun dinleme meselesi var. Yani bir İçişleri Bakanlığı'nın yani bu ifadeleri kullanıp bunun peşinden hiç kimsenin gitmemesi de çok acayip bir şey gibi geliyor bana. Ne dersin?
Bana mıydı
Sana
soru?
sordum. Hepsini çok böyle paket program soru sordum.
Eyvallah, eyvallah. Yani dediğim gibi bu konuda anlaşamıyoruz Kadir Bey'le. O yeterince sağcılık yapılmadığını düşünüyor. Ben tam tersine sağcılığın oy getirmediğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye toplumu aptal bir toplum değil. Yani Türkiye'de sağcılık kökleri olan bir hareket ve ortalama bir sağcı neyin ne olduğunu bilir. Bir kere bunu ortaya koymak lazım ama öte yandan da sağcılık böyle değişmez bir öz falan filan değil yani. O rüzgarlara bakar. Türkiye toplumunda 12 Eylül öncesinde bu toplum Ecevit'in de peşinden gitti. Çok ciddi sosyalist sol örgütler de yükseldiler, büyüdüler. Türkiye İşçi Partisi de meclise milletvekili sokmayı başardı. 90'lara kadar Türkiye'de solun çok önemli siyaset içerisinde bir yeri vardı. Bu nedenle de meseleye ben hani elbette ki kitleler yönlendirilir ama kitlelerin yönlendirilmesi şöyle olmaz. Erdoğan bir ayet okudu, o zaman ben de ona bir karşı ayetle yanıt vereyim. Eğer öyle olsa Saadet Partisi oy alır örneğin. Yani niye almıyor? Saadet Partisi AKP'den daha mı az dindar? Yok değil aslında bak o zaman.
Şundan dolayı ki Saadet Partisi büyüyüp küçülmüş bir parti. Büyüyüp küçülen partiler daha sonradan tekrar büyümüyor. Yani Saadet Partisi iktidarı da görmüş ve sonradan küçülmüş, parçalanmış. Yani bu şekilde partiler tekrar yeniden büyümüyor, yok oluyor. Saadet Partisi'nin bundan sonra da oylarını artıramayacağı açıktır bu yüzden hocam.
Evet, yani
Sadece
ben ilk aklıma geleni söyledim, atıyorum. Yani Davutoğlu'nun partisi için de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. İşte MHP'ye alternatif olan İyi Parti için de aynı şeyiz. Yani toplumda sağcılık yarıştırmanın bir sınırı var ve toplum güçlü sağcı partiye oy veriyor. Yani sağcı partiler kendi aralarında yarıştıklarında sağ seçmen kim muktedirse, kim sandıktan çıkabilecekse genel olarak ona yöneliyor. Dolayısıyla sağcılıkla sağcılık yarıştırmanın bir sınırı var memlekette. Ve hele hele Kılıçdaroğlu'nun ağzından ayet duymak falan filan bunlar sağ seçmende herhangi bir karşılığı olan işler değil. Çünkü onların açısından Dersimli, Alevi, Kürt Kemal baktığınız zaman. Bunu da biliyorlar. Neyin ne olduğunu da biliyorlar. Ha, benim söylemeye çalıştığım şey esas olarak şu. Siyaseti dinin, etnisitenin vesairenin yapay kutuplaşmaların dışında esas kutuplaşmaya taşımıyor muhalefet. O esas kutuplaşma nedir? Az önce söylediğim ekmeği nasıl bölüşeceğiz meselesi. Yani siz Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir işçi direnişine gittiğini, orada bir ziyarette bulunduğunu, Türkiye toplumunun sendikasızlığını, örgütsüzlüğünü eleştirdiğini, örneğin CHP'nin DİSK'le, Türk İş'le bir ortak platform kurup İşte Türkiye işçi sınıfının %20'si sadece örgütlüyken bu örgütlülüğü arttırmaya çalıştığını vesaire gördünüz mü? Göremezsiniz. Mümkün değil. Esas mesele bu. Yani mesele sahici bir zemine taşınmıyor. O sahici zemine taşınmamasının sonucunda da biz bugün kim Kur'an ayeti okur, o ayete karşılık kim verirse oradan oy alır mı diye bakıyoruz. Bunun herhangi bir karşılığı yok. Öte yandan yani spesifik olarak Soylu meselesine gelince Türkiye'de yine Ecevit'le ilgili bir örnek vereyim. Şimdi Ecevit'in 12 Eylül öncesinde masasının üzerinde bir telefon var. CHP Genel Merkezi'nde bu telefon. O CHP Genel Merkezi'ndeki telefonun faturasının ödenmesi üzerinden genel merkezde bir hadise yaşanıyor. Sonra faturanın yani telefon hattının kimin üzerine olduğunu araştırdıklarında MIT'in üzerine olduğunu öğreniyorlar. Halkçı Ecevit kitabında yazmıştım ben bunu. Yani CHP Genel Merkezi'nde Ecevit'in masasında duran telefon MIT'e ait, hat MIT'e ait ve oradan otomatik olarak dinliyorlar zaten. Faturayı da onların ödemesi gerekiyor. Ödemeyi geciktirmiş MIT, o yüzden anlaşılıyor mesele. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de herhangi bir şekilde muhalefet liderlerinin dinlenmesi, şu bu bunlar böyle şaşırtıcı meseleler değil ki. Zaten var yani Kılıçdaroğlu örneğin Soylu siz şu büyükelçiyle görüştüğünüz dediğinde bence yalan söylemiyor. Çünkü biliyor. Yani kimin kimle görüştüğünü, hangi konsolosluğa
Yani
gittiğini.
çok ayrıntı detay veriyor işte Suat Kılıç'la ilgili konuştunuz diyor yani.
Tabii ki uydurmuyor çünkü bunu.
Uydurmuyor.
Uydurmuyor. Ha bu Türkiye toplumunun, Türkiye siyasetinin başka bir meselesi. Buna karşılık veriliyor, verilmiyor. O başka bir hikaye. Ama Türkiye'de devlet genel olarak güvenlik aygıtı kimin ne yaptığını bilir. Telefonları dinler, mail yazışmalarını kontrol eder, görüntü alır, bir yerde biriktirir ve istiyorsa da bir gün çıkartır, bir şantaj unsuru olarak meseleyi koyar. Dolayısıyla mesele Soylu'nun spesifik olarak ne yaptığı, ne dediğinden ziyade tüm bu sürece nasıl yanıt verileceği. Çünkü Soylu bundan önce de başka bir şey söyledi yakın zamanda. 15 Temmuz'da yarım bıraktığımız işi tamamlayacağız dedi. Bence oralara bakmak lazım. Yani seçime doğru giden Türkiye'de ister zamanında yapılsın ister erken alınsın eninde sonunda bir yılımız kaldı. Bu bir yıl içerisinde Türkiye'nin nereye götürüleceği, sandığın nasıl manipüle edileceği, nasıl provokasyonlar yapılacağı neyse ki 3 gündür 5 gündür konuşuluyor. Yani ben bu programa
Seçimi
50 Aralık'tan...
ertelemeleri mümkün mü Fatih Hoca? Öyle bir program hissediyor musun kafalarında?
Yani anayasal olarak mümkün değil. Sadece bir
Ama
savaş...
anayasa mı kaldı diye sorarım
Hayır,
üstüne.
savaş durumunda mümkün. Yani anayasal olarak sadece savaş durumunda seçim ertelenebilir. Ama şu soruyu sorabiliriz belki. Yani yarın çıkıp Erdoğan seçim yapmayacağız dediğinde muhalefet buna nasıl bir yanıt verir? Yani böyle bir muhalefet var mı? Seçim yapmayacağız dediğinde hayır yapacaksın dedirtecek bir muhalefet var mı? Ben ondan çok emin değilim. Yani ülkeyi erken seçime götüremediler. Eğer erken seçime götürülebilse idi bu ülke bu birkaç ay içerisinde bu ekonomik kriz ortamında en azından serbest seçimlerin yapılacağını varsayarak söylüyorum. Bu iktidar değişikliği mümkün olabilirdi ama bunu bile yapamıyorlar ve sürekli iktidara oyun alanı açıyorlar. Ukrayna-Rusya meselesi üzerinden Erdoğan kendini oyun alanı açıyor. Örneğin diyor ki İsveç'in NATO üyeliğini belki kabul etmeyeceğiz diyor. NATO ile pazarlık yapmaya çalışıyor. Gidiyor Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn ile Suudi Arabistan'la tekrar barışma planları yapıyor. İşte Kuzey Irak'ta Kandil'e bayrak dikme operasyonları gerçekleştiriliyor ve sürekli bir oyun genişletmesi var. Bunun karşısında muhalefetin kendi alanını genişlettiği bir hikaye var mı? Bence yok. Yani sürekli işte boş tencere iktidarları götürür söylemine sarılıyorlar. İktidarları normal iktidarları götürebilirdi ama AKP normal bir iktidar değil. Dolayısıyla AKP'nin normal yollardan iktidarı terk edeceği yönündeki iddia, dediğim gibi ben sürekli buraya çıktığımda aynı şeyi tekrar ediyorum. Altı boş bir iddia. Yani buna başka bir şekilde yanıt verilmezse sadece ekonomi üzerinden iktidarın gideceğini düşünmek bayağı bir hayal mahsulü gibi geliyor bana.
Aslında şöyle bir sağlama da yapabiliyoruz bu konuda. Mesela Engin Altay'dı sanırım. Dün böyle bir ifade kullandı ya da önceki gün. İşte altını pisleyen o koltuktan kalkmaz dedi. Yani durumun böyle olduğunu da çok net olarak bilip bir yandan da tweet atarak erken seçime zorlamaya çalışmak bir çelişki olarak okunuyor elbette. Kadir Atalay'a şeyi sormak istiyorum. Yani altılı masa iyi mi gidiyor? Kimisi böyle söylüyor. Kimisi diyor ki yani buradan hiçbir şey çıkmayacak diyor. Ben gerçekten bunu gazeteci refleksiyle soruyorum.
Teşekkür ederim. Evet yani altılı masa hangi anlamda iyi gidiyor diye bakmamız lazım iyi gidiyor mu derken. Sessiz, sakin, görünmez olmayı başarma konusunda çok iyi gidiyor. Halka ulaşmama konusunda çok iyi gidiyor. İşte halkın gündemi dışında kendilerine bir gündem yaratıp halkın sorunlarıyla ilgilenmeme konusunda da çok başarılı gidiyor. Yani bu altılı masayı kim kurduysa ben gerçekten çok tebrik ediyorum. Çünkü her ay bir partinin genel merkezinde toplanıp çay içip dağılmak siyaset yapmak değil. Şimdi bize bunu altı liderin sadece buluşup her ay çay içmesini işte iktidar seçmenlerine güven veren güçlü duruş olarak bunu gösteriyorlar. Hadi tamam inanalım yani sadece bu. Peki ama yani bu kaç kere? Üç kere buluştular. Üç buluşmada da herhangi bir açıklama yapmadılar ki sadece neyi buluştuk dediler. Geçtiğimiz günlerde bir haber okudum. Haberde işte muhalefeti heyecanlandıran çıkış muhalefetin adayı açıklanıyor diye bir baktım. Önümüzdeki yıl Şubat Mart gibi açıklarız yazıyor. Yani altılı masa geçtiğimiz günlerde bir işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden üst düzey yönetici böyle söylemiş. İşte Cumhurbaşkanı adayını asla konuşmadık bugüne kadar ve altılı partinin genel merkezinde toplantı bitene kadar bu konuyu hiç konuşmayacağız. Ondan sonra yavaş yavaş konuşmaya başlayacağız diyor. Yani bunlar sadece işi ağırdan alma, bizi oyalama taktikleri. Yine dönüyorum en başa Fatih Hocam'la. Ya iktidar kanallarında millet yandaşlık yarışı yapar. Biz burada hangimiz dövecek yarışı yapıyoruz ama şöyle bir gerçek var ki muhalefet bizim elimizi kolumuzu tutuyor, iktidar dövüyor. Bu çok net. Seçmenin
Bu önemli, bu önemli bir cümle.
Tabii yani bizi muhalefet tutuyor, iktidar dövüyor. Yıllardır böyle yani bu gidişle de çünkü sadece altı liderin bir arada olmasının halka güven verdiğini söylemek. Ya bunu siyaset bilimcileri yok mu bunu lütfen açıklasınlar ya. Yani böyle bir siyaset şekli yok. Derdimiz Erdoğan değil, sorun Erdoğan değil, derdimiz Türkiye deyip de Erdoğan'ı normalleştirmek diye de bir siyaset yok. Bunu da bize normalmiş gibi gösteriyorlar. Ya da işte hani Kılıçdaroğlu'nun danışmanının çıkıp da efendim televizyonda canlı yayında seçmenlerin ekonomi falan umrunda değil, seçmenin tek istediği sistem değişikliği deyip halkı da buna inandırmaya çalışması ki bütün liderler zaten biliyorsunuz ki parlamenter sisteme geçeceğiz dışında bir söylem üretmiyorlar. Çünkü oy getirir. Bizim asıl geçtiğimiz günlerde bunu sizinle konuştuk. Önemli olan parlamenter sisteme geçeceksin de ne zaman geçeceksin kardeşim? Hadi geç. Bunun için ne yapmak lazım? Seçimi kazanmak lazım. Bunu yok sayıyorlar bu gerçeği. Seçimi kazanmak gerekmiyormuş gibi sadece parlamenter sisteme geçmenin gerekliliğinden bahsediyorlar. Seçimi kazanmak için ne yapıyorlar? Hiç. AK Parti kendi kendine kaybedecek. O seçmen kendi kendine bize oy verecek. Necip Türk milleti her şeyin farkında. Hadi bakalım göreceğiz. Öyle mi gerçekten?
Peki şimdi son olarak Fatih Hoca'ya söz vereceğim. 2 dakikada bir süremiz kaldı. Rejiden de uyarıyorlar. Aslında çok ortak noktalar çıkıyor. Ben de şunu söyleyeyim. Yani geçen seneden bu yana o kadar çok şey oldu ki hani ben başlıklar altında saydığımızda bile çok yer tutuyor. Ekonomik kriz, korkunç orman yangınları, hani gözümüzün içine baka baka orman yangınları, Sedat Peker'in açıklamaları ve üzerinde hani ne muhalefetin ne iktidarın hiçbir şey söylemediği ya da çelişkiler üzerinden bir şey kurduğu sığınmacı krizi. Burada da aslında senin söylediklerin önem kazanıyor Fatih. Buralardan bile çok fazla kurmadılar meseleyi. Muhalefet bu alanları bile açmadı. Hatta şunu hatırlatmak isterim. Yılmaz Özdil ilginç bir tweet attı bugün. Dedi ki 8 ay sonra muhalefet partileri Sadat konusunda Sedat Peker'e yakınlaştı dedi. Yani bunlara baktığımızda şunu koyabilir miyiz üstüne ya? Ne yapmalı, ne yapsınlar meselesini bir koyabilir miyiz? 2-3 dakikam var.
Yani ne yapmalı meselesine herkesin vereceği yanıt farklı tabii ama yani birincisi şu, sadece sandığa ve seçime endekslenmiş bir siyasetin AKP karşısında başarılı olma şansı yok. Yani sürekli olarak bunu söylüyorum zaten. Çünkü memlekette bizim bildiğimiz anlamda bir serbest seçim yapılmayacak. Serbest seçimin dışında başka manipüle edilmiş provokasyonlarla yüklü bir sürece girmiş bulunuyoruz. Dediğim gibi yani Gezi davası, işte onun ardından Canan Kaftancıoğlu hakkındaki karar, önümüzdeki süreçte izleyeceğimiz bir takım olaylar. Yani düşün, göçmen sorunu Türkiye'de en büyük kaşıyan, manipüle eden isim Ümit Özdağ bile çıkıp diyor ki iktidar ve Soylu göçmenler üzerinden bir provokasyon hazırlığı içerisinde diyor. Bunu söyleyen kişi de dediğim gibi Türkiye'deki göçmen düşmanlığını en çok körükleyen isim. O bile evet. Meselenin nereye gideceğinin, ne yapılacağının farkında, neler olabileceğinin farkında. Şimdi muhalefet düne kadar bunlar yokmuş gibi yapıyordu. Yani Sadat'ın önüne gidilmesi Sadat'ı aşan bir mesele. Çünkü Türkiye'de kontrgerilla Sadat'tan ibaret değildir. Yani devletin içerisindeki başka bir takım organizasyonlar Sadat'ı aşar. Sadat onların yanında böyle devede kulak gibi kalır aslında. Ama işte toplumda bir Sadat markası diyeyim tırnak içerisinde o oluştu. Eğer karanlık bir güç varsa Türkiye toplumu eskiden başka şeyleri bilirdi. Şimdi Sadat'ı biliyor. Bu anlamda oranın önüne gidilmesi önemli. Ha, ne yapılmalı meselesinde bence benim hep söylediğim şey bir toplumsal muhalefet dalgası. Yani meclis kürsüsünden konuşmanın dışında kadınların, gençlerin, memurların, işçilerin, köylülerin kendi talepleriyle bir şekilde siyaset sahnesinde olmadığı bir ortamda siyaset delikanlılar arasındaki bir edebiyata, racon kesmeye, mafya diline vesaireye dönüşüyor bir yanıyla. Bir yanıyla kapalı kapılar ardındaki kulis bilgilerine dönüşüyor. Bir yanıyla tek adamlar arasındaki rekabete dönüşüyor ve buradan bir şey çıkmıyor. Yani çok az bir süre kaldı seçime. Bu saatten sonra muhtemelen değişmeyecek muhalefet.
Ya helalleşelim sıkıntısı. Diyorlar ya düelloya davet ediyorlar. Yani böyle bir şey istemiyoruz ki biz.
Yani evet, yani bu ikisi de bir tür saçmalık zaten. Dolayısıyla eğer biz önümüzdeki süreçte AKP iktidarına eğer sandığı manipüle edersen senin başına gelecek olan şunlardır mesajını veren bir siyasal tarzı, bir siyasal stratejiyi görmezsek biz o Haziran-Kasım arasındaki konjonktüre hapsediliriz. Buradan bir takım manipülasyonlarla karşılaşırız ve seçimin sonucunun ne olacağı da az çok belli olur. Dolayısıyla toplumun hareketlenmesinden, kıpırdanmasından, öfkelenmesinden rahatsız olup onu bir şekilde atalete sevk eden bir muhalefet anlayışı bu ülkede iktidarı alt edemez. Mümkün değil bunu yapması. Buna cesaret etmeleri muhtemel mi? İşte Kılıçdaroğlu en son kavga edeceğiz dedi. Dün Sadat'ın önüne gitti. Eğer dediğim gibi bu işin gerisi gelirse bunun üzerinden Türkiye'de siyaset başka bir düzleme akabilir. Bu kadar cesaretleri var mı? Buna kalkışabilecekler mi? Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bence bunu göreceğiz ne yapmayacaklarını.
Peki, çok teşekkür ederim Kadir Atalay. Çok teşekkür ederim Fatih Hocam. Görüşmek
biz
dileğiyle.
Biz de teşekkür ederiz.
Yayınlar, sağ olun.
Evet, bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta belki daha umutlu haberlerde görüşebiliriz. İyi akşamlar diliyorum.